Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 29. ayrım. 49. kısım. Nieman akıntıyla uzunca bir süre gitti. Gözleri açık, yaprakların arasındaki boşluklardan yıldızsız gökyüzüne bakıyordu. Sağda solda kızıl kilden toprak çöküntüleri, içinden çıkılmaz bir mangrov oluşturan dal ve kök yığınları gördü. Kısa süre sonra dere daraldı. Gücü ve gürültüsü arttı. Adam başı geride kendini bıraktı. Buzlu su, şakağındaki damarı büzüp aşırı kan kaybetmesini engelliyordu. Suyun döne döne onu Guernon'a ve üniversiteye götürmesini umuyordu. Çok kısa zamanda boşuna umutlandığını anladı. Bu nehir çıkmaz bir sokaktı sanki. Kampüse doğru akmıyordu. Giderek daralan eslerle ormanın içinde dolaşıyor, gücünü ve heyecanını yitiriyordu. Akıntı durdu. Nieman kıyıya yüzdü. Zorlanarak sudan çıktı. Su, dal, kök, yaprak parçacıklarıyla öylesine dolu, öylesine balçık yüklüydü ki hiçbir yansıma göremedi. Ölü yapraklarla kaplı ıslak toprağa devrildi. Burun delikleri, çürük kokusuyla, toprağın kök ve dal, yosun ve böcek karışımı, biraz yanık, biraz mahrem kokusuyla doldu. Sırtının üzerine dönüp, ormanın yükseklerine baktı. Yüksek ve derin bir ormanda değildi. Tam tersine, bitkilere bir çeşit özgürlük tanıyan, aralıklı büyüyen genç ağaçların arasındaydı. Oysa karanlık öylesine yoğundu ki, ağaçların ilerisindeki dağların zirvelerini bile seçemiyordu. Üstelik ne kadar zamandır nehirle sürüklendiğini kestirebiliyordu, ne de ne yöne gittiğini. Duyduğu acıya ve soğuğa rağmen, iki büklüm bir halde sürüklendi. Sırtını bir ağacın gövdesine dayadı. Düşünmeye çalıştı. Üzerine, soruşturmanın önemli noktalarını not ettiği bölge haritasını gözünün önüne getirmeye çalıştı. Özellikle de Setlo'nun kuzeyindeki Guernon Üniversitesi'nin yerini düşünüyordu. Kuzey. Kendi durumu hakkında en ufak bir bilgisi olmaksızın, insan kuzeyi nasıl bulurdu? Elinde ne bir pusula, ne de bir manyetik alet varken, gündüz olsa güneşe bakıp yönünü bulabilirdi ama gece. Biraz daha düşündü. Kafasından akan kan ve parmaklarını kemirmeye başlayan soğukla birkaç saatten fazla dayanamazdı. Birden beyninde bir şimşek çaktı. O anda gecenin ortasında bile güneşin yönünü bulabilirdi. Bitkiler sayesinde. Bitki örtüsü konusunda fazla bir bilgisi yoktu ama herkesin bildiğinden haberdardı en azından. Nem meraklısı bazı yosun ve likenler sadece gölgede yetişir ve güneşten kaçardı. Demek koyu renkli bu bitkiler ağaçların dibinde büyürken kuzeyi de gösteriyorlardı. Nieman bir taraftan diz çökmeye çalışırken bir yandan da sırılsıklan paltosunun cebinden acil durum kesesini, kesedeki yedek gözlüğünü çıkarmaya çalışıyordu. Kırılmamıştı. Yeni camları sayesinde yakın çevresini iyi görüyordu en azından. Su kenarı boyunca iğne yapraklı ağaçların dibinde ava çıktı. Birkaç dakika sonra elleri topraktan kararıp donmuştu. Haklı olduğunu anladı. Gövdelerin dibinde hep aynı yöne bakan yeşil renkli küçük kümeler, taze otlar vardı. Komiser, küçük kubbeleri, ipliğimsi yüzeyleri, yumuşak dokuları, kuzeyin yolunu işaret eden minyatür jungle'ı yokladı. Nieman güçlükle doğruldu. Yosunların yolunu izlemeye başladı. Sendeliyor, ayağının altındaki kesekleri eziyor, yüreğinin çılgın gibi çarpmasını dinliyordu. Su birikintilerini, kabuklarını, iğne yapraklı dalları ard arda geçiyordu. Ayakları tümseklere, dikenli çalılara, taşlara, küçük otlara dolanıyordu. Durmadan likenleri izliyordu. Kimi zaman yamaçların sırtındaki çukurlarda donmuş çamurlara dalıyordu. Yorgunluğuna rağmen, yaralarına rağmen hızlanıyor, havadaki kokulardan güç alıyordu. Soluklanmak için duraklayan sağanağın nefesinde yürüyormuş gibi hissediyordu kendini. Sonunda yol göründü. Parlak asfalt, kurtuluş yolu. Yine doğru yönü bulmak için çakıl taşlarının dibindeki kırılgan soğancıklara baktı. Aniden, karanlıkların içinden, parları yanık bir jandarma aracı çıktı. Araba hemen durdu. Adamlar aşağı atlayıp tüfeğine dayanarak durmaya çalışan Nieman'ın yardımına koştular. Kanının yeniden akmaya başladığını düşünürken, jandarmaların ellerini hissetti. Mırıltılar, haykırmalar ve muşamba hışırtısı duydu. Farlar karanlığın içinde dans ediyordu. Araçtaki adamlardan biri şoföre bağırdı. "Hastaneye acele et!" Nieman yarı baygın kekeledi. "Hayır, üniversiteye." "Ne? Ağır yaralısınız bu." "Üniversiteye. Randevum var." 50. kısım. Kapı tebessümle açıldı. Pierre Nieman gözlerini indirdi. Kadının güçlü ve gölgeli bileklerini gördü. Biraz daha yukarıya, üzerindeki kalın kazağın seyrek ilmeklerine baktı. Yakaya, eşarbın altındaki saçların bir hale çizecek kadar hafiflediği enseye çıktı. Her malzemeyi, her elbiseyi bir ayrıcalığa döndüren o cildi, o cildin güzelliğini, pürüzsüzlüğünü düşündü. Fanny esnedi. "Geciktiniz komiser." Nieman gülümsemeye çalıştı. Siz uyumamış mıydınız?" Genç kadın başıyla hayır deyip kenara çekildi. Nieman ışıkta ilerledi. Fanny'nin yüzü dondu. Komiserin kanlı hatlarını yeni görmüştü. Bir adım geriledi. Bir bakışta harap haldeki adamı süzdü. Sırılsıklam lacivert palto, yırtık kravat, yanık elbiseler. "Size ne oldu, kaza mı?" Nieman kısa bir baş hareketiyle onayladı. Küçük dairenin salonuna baktı. Ateşine, damarlarındaki ani darbelere rağmen burayı gördüğü için mutluydu. Lekesiz duvarlar, yumuşak renkler. Bilgisayarın, kitapların, kağıtların arasında kaybolmuş bir yazı masası. Raflarda taşlar, kristaller. Üst üste yığılmış dağcılık malzemesi, fosforlu giysiler. Bir genç kız evi. Hem yerleşik ve sporcu, hem de evcimen ve macera düşkünü. Bir anda birlikte yaşadıkları buzul macerası aklına geldi. Kırağı parlaklığında bir anı. Nieman bir iskemlenin üzerine yığıldı. Dışarıda yağmur yeniden başlamıştı. Bir yerlerden dama vuran yağmur damlalarının sesi, bir de komşuların boğuk sesleri duyuluyordu. Gıcırdayan bir kapı, ayak sesleri. Endişeli ve çevreleri kısıtlı öğrencilerin dünyasında bir gece. Fanny, komiserin paltosunu çıkardı ve şakak boyunca açık yarayı büyük bir dikkatle inceledi. Kurumuş kanın, dışa pırtlamış ve kahverengileşmiş etlerin karşısında iğrenmiyor gibiydi. Dişlerinin arasından ıslık bile çaldı. "Fena yaralanmışsınız. Şakak damarına bir şey olmamıştır umarım." Anlaması güç. Kafatasından durmadan kan sızıyor ve "Nasıl oldu?" "Kaza geçirdim," dedi Nieman bitkince. "Bir araba kazası." "Sizi hastaneye götürmem gerek. Lafı bile olmaz. Soruşturmayı tamamlamak zorundayım." Fanny diğer odaya gitti. Biraz sonra kolları gazlı bezler, ilaçlar, kompresler, içi iğne ve serum dolu vakumlu küçük torbalarla döndü. Torbalardan çoğunu dişleriyle açtı. Sonra plastik bir şırınganın ucuna bir iğne vidaladı. Nieman bir gözüyle ampule baktı. Fanny şırınganın pompasını çekerek ampulün içindeki ilacı boşaltıyordu. Nieman toparlandı ve ilacın kutusuna uzandı. "Nedir bu?" "Bir ağrı kesici. Sizi sakinleştirecek, korkmayın." Nieman genç kadının bileğini tuttu. "Bir dakika." Komiser ilaç prospektüsünü okudu. Kisilokain'di. Ağrılarını dindirirken bilincini kaybettirmeyecek adrenalinli bir ağrı kesici. Kabul ettiğini belirtmek için kolunu indirdi. "Korkmayın," diye mırıldandı Fanny. "Bu ilaç kanamayı da azaltır." Başı eğik olduğundan Nieman genç kadının hareketlerini göremiyordu. Yine de yaranın çevresinde birbiri ardına iğneler yaptığını hissetti. Birkaç saniye sonra acı azalmaya başlamıştı bile. "Yarayı dikmek için elinizde malzeme var mı?" diye mırıldandı. "Tabii ki yok. Hastaneye gitmeniz şart. Birazdan yaranız yine kanayacak ve..." "Bir tampon yapın. Ne yaparsanız yapın. Soruşturmayı tamamlamak zorundayım. Kafam bulanık olmamalı." Fanny omuzlarını silkti. Birkaç gazlı bezi bir spreyle ıslattı. Nieman genç kadına doğru baktı. Kalçaları bulicinli geriyor, yuvarlaklıkları Nieman'ı bu halinde bile heyecanlandıracak çizgilere dönüşüyordu. Nieman genç kadının zıttıklarını düşündü. Aynı zamanda hem bu kadar duru hem de bu kadar somut olmayı nasıl başarabiliyordu? Bu kadar tatlı ve bu kadar sert, bu kadar yakın ve bu kadar uzak. Aynı zıtlığı genç kadının bakışlarında da buldu. Gözlerin saldırgan parıltısı, kaşların sonsuz yumuşaklığı. antiseptiklerin geniz yakıcı kokusunu soluyarak sordu. Burada yalnız mı kalıyorsunuz? Fanny, küçük hareketlerle yarayı temizliyordu. Ağrı kesicinin giderek artan etkisi altında, yanmayı neredeyse hiç hissetmiyordu. Fanny gülümsemeyi becerdi. Hiç fırsat kaçırmıyorsunuz. Özür dilerim, fazla meraklı mı oldum? Fanny hemen yanı başında, dikkatini yaptığı işe vermişti. Kulağına fısıldadı. Yalnız kalıyorum, erkek arkadaşım yok, eğer sorunuz buysa. Ben ama neden fakültede? Burada amfilerin, dershanelerin yakınındayım. Nieman başını çevirdi. Fanny söylenerek başını eski haline getirdi. Komiser başı eğik konuştu. Doğru, şimdi hatırladım. Fransa'nın en genç üniversite mezunu, profesör kızı ve profesör torunu. Demek siz de o çocuklardansınız. Fanny birden diklendi. Hangi çocuklar? Nieman hafifçe ona doğru döndü. Hayır, demek istiyorum ki, kampüsün üstün yetenekleri, aynı zamanda bütün şampiyonlukları ambargo koyan. Genç kadının yüzü sertleşti. Sesi güvensizliğini dışa vuruyordu. Neyin peşindesiniz? Fanny'yi ailesi hakkında sorguya çekmek için duyduğu yakıcı isteğe rağmen cevap vermedi komiser. Bir kadına genetik gücünü nereden aldığı, kromozomlarının kaynağının nerede olduğu sorulabilir miydi? Fanny konuşmayı sürdürdü. Komiser, böyle bir durumda neden ısrarla evime gelmek istediğinizi bilmiyorum. Eğer aklınızda bazı sorular varsa durmayın sorun. Sesinin tonu kırbaç gibiydi. Nieman artık hiçbir acı hissetmiyordu ama yaralarının acısını bu sese tercih ederdi. Şaşkınlıkla gülümsedi. Size sadece fakülte dergisinden, hani yazı yazdığınız o dergiden söz etmek istemiştim. Tempo mu? Evet o. Ne olmuş? Nieman bir süre durakladı. Fanny gazlı bezleri birbiri ardından plastik bir torbaya doldurdu. Sonra komiserin başına bir sargı bezi doladı. Nieman, kafatasının çevresindeki basıncın arttığını duyarak sözüne bıraktığı yerden devam etti. Size sadece geçen Temmuz ayında hastanenin bodrumunda meydana gelen garip bir olay hakkında bir makale yazıp yazmadığınızı sormak istemiştim. Hangi garip olay? Etienne Caillon'un, yani Remy'nin babasının evrak dolabında doğum belgeleri bulmuşlar. Fanny canı sıkılmış görünüyordu. Ha, şu mesele. Bir makale yazdınız mı? Sanırım birkaç satır. Bana bundan neden söz etmediniz? Sakın siz bu konuyla cinayetler arasında bir bağlantı olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Nieman başını kaldırıp sesini yükseltti. Bana bu hırsızlıktan neden söz etmediniz? Fanny cevabını omuzlarını belli belirsiz silkerek verdi. O sırada hala komiserin şakaklarını sarıyordu. Bunun gerçekten de bir hırsızlık olduğu kanıtlanmadı ki. Karma karışık o arşivlerde her an her şey kaybolabilir. Her şey yeniden bulunabilir. Bu kadar önemli mi? Siz şahsen o fişleri gördünüz mü? Evet, karton fişlerin saklandığı arşivlere gittim. O belgelerde dikkatinizi çeken bir şey yok muydu? Mesela nasıl bir şey? Bilmiyorum, o belgeleri dosyaların orijinalleriyle karşılaştırmadınız mı? Fanny geriledi. Pansuman bitmişti. Cevap verdi. Onlar sadece rahibelerin karaladığı tek yaprak halinde sayfalardı. Çok heyecan verici belgeler değildi yani. Kaç taneydi? Yüzlerce. Sizin bu konuda yazdığınız makalede fişlerdeki adları, söz konusu aileleri belirtmiş miydiniz? Söyledim size. Sadece birkaç satırlık bir şey yazdım. Makalenizi görebilir miyim? Hiçbir yazımı saklamam. Karşısında dimdik, kollarını kavuşturmuş duruyordu. Nieman devam etti. Bazılarının gidip bu fişleri incelemiş olabileceğine ihtimal veriyor musunuz? O fişlerde kendilerinin ya da anne babalarının adlarını bulacaklarını sanan bazılarının. Size hiçbir ada değinmediğimi söyledim. Bu dediğimi mümkün olabileceğini düşünüyor musunuz? Oraya insanların gittiğini. Hayır, düşünmüyorum. Şimdi artık her şey kilit altında. Üstelik ne önemi olabilir ki? Sizin soruşturmanızda ne ilgisi olabilir? Nieman hemen cevap vermedi. Fanny'nin yüzüne bakmaktan kaçınarak daha çok belden aşağı bir vuruşa benzeyen ikinci sorusunu sordu. Siz o fişleri ayrıntılı olarak incelediniz mi? Cevap olarak sessizlik. Komiser gözlerini kaldırdı. Fanny hala aynı yerdeydi ama birden çok uzaklara gitmiş gibiydi. Sonunda cevap verdi. Daha önce de evet demiştim. Öğrenmek istediğiniz ne? Niemann bir an tereddüt etti, sonra konuştu. O fişlerde, anne babanızın adını okuyup okumadığınızı öğrenmek istiyorum. Ya da büyük annenizle dedelerinizin isimlerini. Hayır, hiçbirini görmedim. Bu sorunun anlamı ne? Komiser cevap vermeden ayağa kalktı. Şimdi artık ikisi de ayaktaydı. Zıt kutuplar gibi düşman. Niemann, odanın diğer ucundaki aynada sargılı başını gördü. Genç kıza döndü. Pişmanlık dolu bir sesle, teşekkürler dedi. Sorularım için bağışlayın beni. Paltosunu alırken devam etti. Ne kadar imkansız görünürse görünsün, o fişler, soruşturma üzerinde çalışan bir polis memurunun hayatına mal oldu. İşe yeni başlamış genç bir teğmenin. O kağıtları incelemek istemişti. İncelemesini engellemek için öldürdüler. Bana kalırsa, gülünç bu. Göreceğiz. Şimdi arşive gidip, fişlerle dosyaları karşılaştıracağım. Sırılsıklam paltosunu giyerken, genç kadın durdurdu onu. Bu korkunç şeyleri giymeyeceksiniz ya, bekleyin. Panik kayboldu. Birkaç saniye sonra ellerinde bir sweatshirt, bir kazak, içi polar kaplı bir ceket ve su geçirmez bir tulumla geri döndü. Tam size göre değil belki ama hiç olmazsa sizi sıcak tutar. Özellikle de bunu unutmayın. Tek bir hareketle pansumanlı kafasının üzerine polyester bir kar başlığı geçirdi. Kenarlarını kulaklarının üzerine indirdi. Önce şaşıran Niemann, sonra takkenin altından komik komik baktı. İkisi de aynı anda kahkahayı patlattı. Kısa bir süre için suç ortaklıkları karanlığın dokusundan koparılmış gibi geri geldi. Ne var ki komiser ciddi bir sesle konuştu. Gitmem gerek. Soruşturmayı tamamlamalıyım. Arşivlere gideceğim. Niemann kendini koruyacak zaman bulamadı. Fanny atıldı ve sarılıp onu öptü. Niemann birden dondu. İçini yeni bir sıcaklık kapladı. Bu sıcaklığın yarasının ateşinden mi, yoksa dudaklarının arasından sızıp içini kor gibi ısıtan o küçük dilden mi geldiğini anlayamadı. Gözlerini yumup mırıldandı. Soruşturma, soruşturmayı tamamlamam gerek. Oysa omuzları çoktan yere yapışmıştı. 29. ayrımın sonu. Sayfa 278. Devamı 30. ayrımda.